Ayrım 43.
Oğlu tekzip gönderiyor. Yüzyıl dergisinin yayını üzerine Hiram Abbas'ın oğlu Cengiz Abbas dergiye tekzip metni gönderdi. O Türkiye Cumhuriyeti'ne ve demokrasiye hizmetin şerefli bir sembolüdür. Babam Türkiye'mizin kalkınmasını ve refahını istemeyen, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden uluslararası terörizmin ülkemizdeki çağ dışı ilkel temsilcileri tarafından şehit edilmiştir. Katliamı üstlenen DevSol silahlı devrimci birliklerinin bildirisi bile birçok yalanla dolu olmasına ve düşmanca bir ifadeyle yazılmasına rağmen sizin yayınınızdan daha ciddi bir dille kaleme alınmıştır. Sözde kendisini çok yakından tanıyan birine atfen, Hiram Abbas son aylarda çok tedirgin ve telaşlıydı demişsiniz. Onu yakından tanıyanlar onun ne kadar korkusuz, hayatın hiçbir döneminde tedirginlik ve telaş emaresi göstermeyen biri olduğunu çok iyi bilirler. O tedirgin olduysa şahsı için değil, sadece ve sadece çok sevdiği memleketinin karanlık güçlerin marifetiyle bir kan gölüne dönmesinden tedirgin olmuştur. Yine aynı uydurma kaynağınıza atfen 20 gün kadar önce çok özel ve anormal bir magnum aldı. Bunu bizzat silahı veren kişiden dinledim demiş. Silah dünyasını bilen diğer bir uydurma tanığa atfen de evet Türkiye'ye bir magnum 337 girdi. Siparişi başka birisi verdi. Ama silah siparişi yapana değil Hiram Abbas'a verildi şeklindeki yazınıza devam etmişsiniz. Mesleği dolayısıyla silah taşımaya kanunen hak kazanmış bir kimsenin silah alması çok büyük bir haber mi ki bu asılsız bilgiyi önemli bir habermiş gibi yayımladınız. Yazınızda babamın mafya ile ilişkisi olduğunu, silah işi yani silah kaçakçılığı yaptığını, silah işinde benim acentalığını yaptığım şilepleri kullandığımızı, babamın kalbur üstü mafyacıların gittiği Cadde Bostan'daki Çınar Dibi Oteli'ne gittiğini ve burada kanunsuz işlerin bağlantısını yaptığını, aynı yere gelip giden Fevzi Öz ve Hasan Heybetli gibi yeraltı dünyasını mensup kişilerle poker oynadığını, Dragos'ta ise Dündar Kılıç'la poker oyunlarının devam ettiğini iddia etmişsiniz. Bunlar çirkin yalanlardır. Sizden ve sözde kaynaklarınızdan bu iddialarınızın hukuksal sorumluluğu yargı makamlarından talep edilecektir. Ayrıca kendi mülkümüzde gemilerimiz olmayıp sürekli acentalığını yaptığımız ve gemilerinin Türk limanlarına uğrağı olan armatör 5-10 gemisi olan şahıs veya şirket olmayıp beynelmiler itibarlı bir devlet kuruluşudur. Tıpkı Türkiye'deki Türk Deniz Nakliyat gibi. Babamın uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgili bir bilgisi varsa size bunları söyleyen bu şahıs bugüne kadar neden susmuştur? Hepsi ağır bir suç oluşturan bu gibi kaçakçılık eylemleri için söz konusu müşavir neden yasal yollara başvurmamıştır? Babamın özellikle görev dışı olduğu sürece bu tip yasa dışı faaliyetlerle nasıl başarılı mücadele verdiği herkesçe bilinen bir husustur. Dipnot. Cengiz Abbas tarafından Yüzyıl Dergisi'ne Beyoğlu 10. Noterliği'nin 082-755 ve 088-656 Yevmiye No'lu 24 Ekim 1990 tarihiyle gönderilen tekzip metni. Aslında Cengiz Abbas Yüzyıl Dergisi'ne biraz haksızlık yapıyordu. Çünkü dergiye Hiram Abbas konusunda gerçekten inanılması zor iddialar içeren mektuplar geliyordu. Dergi ne bu tür mektupları ne de özellikle Hiram Abbas'ın özel hayatına ilişkin hiçbir bilgiyi kullanmıyordu. Biz de kitabı yazarken aynı kaygıyla hareket edip Hiram Abbas'ın özel dünyasına girmedik. Hiram Abbas gerçekte yeraltı dünyasındaki bir kapışmanın sonucu mu öldürülmüştü? CIA ajanı kaçırılıyor. Hiram Abbas öldürüldükten 45 gün sonra 11 Aralık 1990 tarihinde CIA ajanı Frank Turpil Beyrut'ta silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldı. Frank Turpil kendisi gibi CIA ajanı olan Edwin P. Wilson'la ABD'de çıktıkları bir televizyon haber programında Türkiye'de bazı kişilere silah sattıklarını açıkladılar. Delex International isimli şirketlerinin önemli müşterilerinden biri de MHP Genel İdare Kurulu üyesi Murat Bayrak'tı. Dipnot. 1987 yılında iki MİT görevlisi Murat Bayrak'la görüşmek için Almanya'ya Bonn'a gittiler. Görüşme isteği Bayrak'tan gelmişti. İki MİT görevlisi görüşmeyi teşkilata rapor ettiler. Murat Bayrak şunları söylüyordu. Hatırladığım kadarıyla bir ara neşredilen hatıralarında Dışişleri Eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayengil, Türkiye'deki askeri darbecilerin CIA'nın oyun ve tasvipleriyle tezgahlandığını iddia etmişti. Bu doğru ama Türkiye'de Rus tehlikesine karşı çıkmak CIA'dan ve Amerika'dan bir manevi intikam almak yolu değildir. CIA ajanı Frank Turpil'in adı Abdi İpekçi suikastına da karışmıştı. Ölüm kusan tabancayı MHP'li ülkücülere CIA ajanı Frank Turpil'in verdiği iddia ediliyordu. Aynı zamanda Papa davasının görüldüğü İtalya'daki mahkemede de Turpil'in adı Mehmet Ali Ağacay'ı Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya kaçıran kişi olarak geçiyordu. 27 Mart 1983 tarihli Dublin Sunday Press gazetesine demeç veren Turpin'in sekreteri, Turpin CIA ajanıdır ve Mehmet Ali Ağca ile ilişkisi vardı diyordu. Frank Turpin ile Hiram Abbas'ın öldürülmesi arasında bir ilişki var mıydı? İkisi de bir dönem Beyrut'u mesken tutmuşlardı. İkisinin de silah kaçakçılığı ile ilgili yakın dostları vardı. CIA ajanı Frank Turpin yaşamı boyunca hep ikili oynamıştı. Beyrut'ta Asala'yı da Bozkurtları da eğittiği söyleniyordu. 1990 yılında başta Avrupa olmak üzere dünya artık yavaş yavaş ortaya çıkan Gladio'nun faaliyetlerini öğreniyordu. Acaba Gladio için de önemli görevler istenen bazı isimler bertaraf mı ediliyordu? Bilinen yöntemdi, işi biten tasfiye ediliyordu. Henry Aslanyan, Bekir Çelenk, Vahe Ohannes, Licio Gelli, Michele Sindola, Roberto Calvi, Karl Köfler gibi. Dipnot. Meraklı okuyucular Reis Gladio'nun Türk Tetikçisi adlı Soner Yalçın Doğan Yurdakul tarafından kaleme alınan kitaba bakabilirler. Listede Frank Turpin ile Hiram Abbas'ın da adı var mıydı? Susurluk çetesi mi öldürdü? İhtimali zor ama bazı çevreler Hiram Abbas'ın öldürülmesiyle Paris'te işlenen bir suikast arasında ilişki kuruyor. Sol'un yeraltı dünyasıyla tanışmasının 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra Kartal Maltepe cezaevi olduğu biliniyor. O tarihlerde Dündar Kılıç, Oflu İsmail yani Hacı Süleymanoğlu, Dede Sultan, Demircan gibi yeraltı dünyasının ünlü isimleri solcularla aynı koğuşta kalmaya başlamış ve dostluklar kurmuşlardı. 1974 affından sonra dışarı çıkan bazı babalar ile bazı solcular ilişkilerini sürdürdüler. Örneğin askı bildirileriyle dev yolu pasiflikle suçlayan, dev solu Dursun Karataş'la birlikte kuran Paşa Güven'in Dündar Kılıç'la sık sık bir araya geldiği söyleniyordu. 12 Eylül darbesinden sonra yurt dışına çıkan Paşa Güven, dev solla ilişkisini koparmıştı. Paşa Güven'in yeraltı dünyasıyla ilişkilerinin Avrupa'daki kaçak günlerinde de sürdüğü, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyordu. Yeraltı dünyasının solcularla ilişkili bir diğer ünlü ismi Liceli Hüseyin Baybaş'ın Paşa Güven Kontur Gerilla tarafından yetiştirildi diyordu. Dipnot, 15 Nisan 1996 tarihinde Avrupa'da yayımlanan Özgür Politika gazetesi. 12 Temmuz 1991 tarihinde Paşa Güven Paris'te uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. O günlerde hayli ilginç olaylar, hayli ilginç isimlerin başına geliyordu. Hiram Abbas, Frank Turpin, Paşa Güven. Bir noktanın altını çizmekte yarar var. Bir siyasi örgütü MIT'in kontur gerillanın kontrolünde göstermek, hatta ima etmek kolaycılık ve basitlik olur. Ancak her örgütte olduğu gibi dev solun da her kademesine istihbarat örgütlerinin elemanları sızmaktadır. Örneğin 22 Kasım 1992 tarihinde İzmir DGM'de yargılanan 8 yıl cezaevinde yatmış dev solcu Ahmet Yücekaya mahkemeye MIT ajanı olduğunu itiraf eden 9 sayfalık bir dilekçe verdi. Bir örnekle dışarıdan verelim. Philip Villa'nın The Puppet Masters, Kukla Ustaları adlı kitabında İtalya'nın radikal solcu Kızılturgaylar örgütünün Gladio dolayısıyla CIA ilişkisini anlatıyordu. İlişkiyi belgelerle ortaya döken Villan, Kızılturgayların CIA tarafından yönlendirilmesinin amacını aşırı uçların şiddeti tırmandırmasına zemin yaratmak ve solun tamamının saygınlık yitirmesini sağlamak olarak açıklıyordu. Listeye başka isimleri de ilave etmek gerekiyordu. O tarihlerde bir isim özgürlüğüne kavuşuyordu. 21 Mart 1990 tarihinde Abdullah Çatlı İsviçre'nin Bostadel ZG cezaevinden kaçırılıp Türkiye'ye getirildi. Abdullah Çatlı Türkiye'ye geldiğinde yeni arkadaşlıklar kurdu. Bunlardan biri de Sami Hoştan'dı. Sami Hoştan'ın kim olduğunu 2. MIT raporundan öğrenelim. Arnavut Sami dev solla ilişkili. Özellikle İspanya, Hollanda ve Kolombiya bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Ataköy Galleria'da Natural Ayakkabı mağazasının sahiplerinden ve İstanbul Sheraton Oteli gazinosunun ortaklarından, grubun finansörü. Dipnot Aydınlık Dergisi 22 Eylül 1996. Bilgileri bir kenara not ettikten sonra konuyu fazla dağıtmadan tekrar Hiram Abbas suikastine dönüp bir iddiayı daha yazalım. Hiram Abbas Susurluk Çetesi'nin ilk cinayetidir. İddia sahipleri diyordu ki Hiram Abbas otomobiliyle giderken tam Kasis'e geldiğinde karşısına tanıdığı 40 yaşlarında biri çıktı. Hiram Abbas o güvendiği tanıdığı yüzünden boş bulundu ve arkasından kurşunu yedi. Burada yine araya girip bir olayı anımsatmakta yarar var. Yüzyıl dergisini 10 Aralık 1990 tarihinde arayan ve adının Ahmet olduğunu söyleyen kişi telefonda şu bilgiyi veriyordu. Hiram Abbas'ın öldürüleceğini İstanbul Emniyeti'nin istihbaratına bildirdik. Hiram Abbas önce durdu çünkü tanıdığı çocuktu, evvelce onunla görüşmüştü, öbürü arkadan geldi vurdu. Telefondaki Ahmet Hiram Abbas'la ilgili ilginç ayrıntılar veriyordu. Hiramabas 22 Kasım 1987 günü Tuz Gölü'nde şerefli Koçhisar'da Unilever'in müfettişiyle buluştu. Hollanda firması var ya, Sanayi Vita'yı satıyor. Ne konuşlar, araştırın, önemli. 7 Ocak 1988 günü de Düzce'de bir Çerkez köyünde buluştular. Mehmet Eymür, Ahmet'in söylediklerini dergiye şöyle değerlendiriyordu. Telefon edenin Hiram Bey hakkında söyledikleri gerçeğe dayanıyor. O tarihte benim de arasında bulunduğum dost çevresiyle Sapanca Gölü'nde yemek yedik. Fethi Altanlar filan vardı. Düzce Çerkez Köyü deyince aklıma Fethi Altanlar geldi. Onlar oralı. Ayrıca Hiram Bey Unilever şirketinin o sahibinin oğluyla arkadaştır. Demek ki bu kişi Hiram Bey'in yakın çevresinden bilgi alıyor. Bunları bilmesinden ve terörün kaynağının tek olduğunu söylemesinden dolayı ciddiye alıyorum. Yani Hiram Abbas suikastçılardan birini tanıyordu tezini Mehmet Eymür de destekliyordu. İddiayı ortaya atanlar Hiram Abbas'ın öldürüldüğü dönemde İstanbul Emniyet Müdürü koltuğunda oturan Hamdi Ardalı'nın cinayetten hemen birkaç saat sonra silahını balistik incelemesinin bile yapılmasını beklemeden tabancanın kirli olduğunu açıklamasını "bu ne telaş" diye değerlendiriyor. "Bir şeylerin üzeri mi örtülmek isteniyor" yorumları yapılıyordu. İddia sahipleri soruyordu. Kimdi bu elinde James Bond çanta taşıyan 40 yaşlarındaki adam? Abdullah Çatlı olabilir mi? Hiram Abbas ile Abdullah Çatlı birbirlerini tanıyorlar mıydı? Evet, gerek Mehmet Eymür'ün gerekse Korkut Eken'in Susurlu Komisyonu'ndaki ifadeleri bunu teyit ediyordu. İlişki 1970'li yıllarda başlayıp 1980'li yılların başında bitmişti. Ayrıca Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekili Kutlu Savaş tarafından yazılan Susurluk raporunun sansürlenen sayfalarında da Hiram Abbas'ın Abdullah Çatlı'yı Asala'ya karşı kullandığı yazılıyordu. Dipnot: Kutlu Savaş'ın yazdığı Susurluk raporunda ciddi maddi hatalar var. Örneğin raporun 79. sayfasında Hiram Abbas'ın Asala'ya karşı Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibi ülkücüleri organize ettiği belirtiliyordu. Oysa Haluk Kırcı 8 Kasım 1980 tarihinde yakalanıp cezaevine konmuş ve 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra Nisan 1991'de yanlışlıkla tahliye edilmişti. O halde Haluk Kırcı 1982 yılında nasıl Hiram Abbas'la diyalog kurup Asala'ya karşı mücadele vermişti? 1998 yılının son gününde yakalanan Susurluk kahramanlarından Haluk Kırcı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Hiram Abbas suikastı ile ilgili sorularla da karşılaştı. Polisler Haluk Kırcı'ya Hiram Abbas suikastı ile ilgisini sordular. Bir kere sorunun Haluk Kırcı'ya yöneltilmesi ilginçti. Demek ki İstanbul polisinin kafasında Hiram Abbas suikastı ile ilgili olarak bazı kuşkular vardı. Ancak polis Haluk Kırcı'ya Hiram Abbas cinayetiyle ilgin var mı diye sormuştu. İlgin sözcüğü yerine bilgindense soru anlamda olacaktı. Çünkü Hiram Abbas öldürüldüğünde Haluk Kırcı cezaevindeydi ve ilgisi olamazdı. Ama tahliye olduktan sonra Susurluk çetesiyle yakın mesai içinde olmuştu. İlgisi olmasa da belki bilgisi olabilirdi. Fakat bilgisi sorulmadı. Tezi sürdürelim. Abdullah Çatlı veya çeteden bir başka isim her neyse Hiram Abbas'ı niçin öldürmek istemişti? 1987 yılında yazılan MİT raporunun intikamı olabilir mi? Abdullah Çatlı'nın Türkiye'ye geldikten sonra Mehmet Ağar'ın himayesine girdiği bugün artık resmi belgelerle doğrulanıyor. Ancak Mehmet Ağar'ın MİT raporunun intikamı için suikast yaptıracağını düşünmek ne kadar doğru olur? Ancak konunun uzmanları farklı düşünüyor. MİT eski daire başkanı Mahir Kaynak, MİT raporunun tartışıldığı o günlerde, 31 Ağustos 1988, 2000'e Doğru dergisine şunları söylüyordu. Bundan sonra bu mesele unutulur ve bunların savaşı sokaklarda tabancayla sürer. Mahir Kaynak, meslektaşı Hiram Abbas öldürüldükten sonra ise şu değerlendirmeyi yapmıştı. Bana göre Hiram Abbas'ın öldürülmesi siyasal bir operasyondur. Teşkilatın tekrar Hiram'ın kontrolüne geçmesini istemeyen güçlerce öldürüldü. İlginç. MİT raporunun taraflarından Emniyet Müdürü Atilla Aytek de Mahir Kaynak gibi düşünüyordu. Finale kansız gelinmez. 2000'e Doğru dergisi 14 Şubat 1988. Eymür'ün şaşırtan ifadesi. Susurluk çetesi Hiram Abbas'ı öldürdü mü bilinmiyor. Ancak çetenin bazı kişileri öldürmek için tertipler içinde olduğu artık gün yüzüne çıktı. İstanbul Altınoğlu DGM'de görülen Susurluk davasının 12 Ekim 1998 tarihli 11. duruşmasında Mehmet Eymür'ün ifadesi çok kişiyi şoke etti. Bana anlatılanlara göre dev sol lideri Dursun Karataş'ı öldürmek için bir plan yapılmış. Plana göre Nurettin Güven 80 kilo eroinle İngiltere'de Dursun Karataş'la ilişki kuracak, yeri tespit edilen Dursun Karataş öldürülecekti. Yaşar Öz, Tarık Ümit de işin içindeydi. 80 kilo eroinle Nurettin Güven yurt dışına çıktı. Ancak Almanya'da uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Tarık Ümit, Alman polisine 80 kilo uyuşturucuyu ihbar edip yakalattığı için öldürülmüş olabilir. Öldürülmeden önce Abdullah Çatlı ve ekibi Tarık Ümit'i Sami Hoşta'nın çiftliğinde sorgulamışlar. Mehmet Eymir bu işi organize eden kişinin adını da açıklıyordu. Mehmet Ağar. Mehmet Eymir o 6 Ekim 1998 günü ifadesindeki bazı yanlışları düzeltmek için İstanbul Altınoğlu DGM'ye 12 belge verdi. Bunlardan fiş 2 belgesi hayli ilginçti. Tarih 18 Ağustos 1994. Kaynak Tarık Ümit. Görüşen İsmail Buğday. Hakkı Aksoy Siirtli, Arap asıllı. Kaynak Devsol lideri Dursun Karataş'a ulaşmak için Hakkı Aksoy ile ortak olmuştur. 291,5 kilogram eroinin 29 kilogramının Hakkı Aksoy'a ait olduğu ve Nurettin Güven tarafından Avrupa'ya gönderildiği, ancak eroinin teslim edilemeden Nurettin Güven'in yakalandığı, bunun üzerine malın da kendi ihbarları üzerine Belçika'da yakalandığı. Bu karışıklığın altından kitabın yazarlarının da okuyucunun da çıkması zor gibi görünüyor. Bazı soruların altını çizerek bu karmaşık olayı aydınlatmaya çalışalım. 1. Devsol lideri Dursun Karataş'ı öldürmek isteyen Susurluk çetesi neden uyuşturucuyu yem olarak kullanıyor? Dursun Karataş'ın uyuşturucuyla ne ilgisi var? 2. Devsol lideri Dursun Karataş'la ilişki kurması için neden yeraltı dünyasının ülkücü isimlerinden yeşil pasaportlu Nurettin Güven görevlendiriliyor? Devletin ajan olarak kullandığı bir ülkücü ile bir devsolcunun nasıl bir ilişkisi olabilir? 3. Yeraltı dünyasının bir başka ünlü ismi Tarık Ümit neden arkadaşlarını polise ihbar etti? 4. Susurluk çetesi ile devsol örgütünün sürekli yan yana getirilmesi bazı çevrelerin psikolojik savaş metodu mu? Aydınlık Dergisi 11 Ekim 1988 tarihinde çetenin kilit ismi Nurettin Güven başlıklı haberde olayın bir başka yönünü yazdı. Olayları yakından izleyen bir istihbaratçı Eymür'ün DGM'deki ifadesinde eroin devsol lideri Dursun Karataş'ı yakalamak için yem olarak kullanılacaklı açıklamasını palavra olarak nitelendiriyor. Nurettin Güven'in İngiltere'ye gitmesinin nedeni eroinin satışıdır. Nurettin Güven Londra'daki Dursun Karataş'la aynı binada kaldı. Dursun Karataş'ı yakalamak ya da öldürmek gibi bir amaçları yoktu. Bu kamuoyu için uydurulmuş bir yalandır. Kaldı ki dediklerini doğru kabul etsek bile 80 kilo eroini almaya herhalde Dursun Karataş gelmezdi. Nurettin Güven'in üzerinde tabanca ve Ali Erdal adına düzenlenmiş yeşil pasaport çıktı. Tartışma sonunda ilginç bir noktaya geldi. Mehmet Eymür DGM'de de bir de MIT'i suçlayarak devsol lider Dursun Karataş'a yapılacak eylemi MIT üst düzey yöneticilerine bildirdim. Bir şey yapmadılar dedi. MIT bu iddia üzerine Müsteşar Şenkal Atasagun imzasıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada Mehmet Eymür'ün kendi kusurunu örtmek için teşkilatı suçladığı belirtiliyordu. Dipnot: MIT'teki kontrterör daire başkanlığı görevinden önce Washington Büyükelçiliği'ne hukuk müşaviri olarak atanan Mehmet Eymür, sonra Türkiye'ye çağrıldı. Türkiye şeker fabrikalarına uzman olarak atanan Eymür görevinden istifa edip Amerika'ya yerleşti. Acaba okur Hiram Abbas'ı kimlerin niçin öldürdüğünün ipuçlarını bulabildi mi? Kafaları biraz daha karıştıralım. Hiram Abbas suikastini sadece Devsol üstlenmedi. Daha sonraki günlerde gazeteleri arayan bir kişi Hiram Abbas'ın öldürülme olayını İslam Savaşçıları adlı örgütün gerçekleştirdiğini bildirdi. Ardından bazı gazetelere postayla bir açıklama gönderen TKP-ML örgütü eylemi Devsol'un değil kendilerinin askeri kanadı TİKKO'nun gerçekleştirdiğini belirtti. Hiram Abbas'ın halk düşmanlığıyla suçlandığı bildiride öldürülme nedenini şöyle açıkladılar. Muharrem Çiçek, Atilla Özkan, İsmail Hanoğlu, Süleyman Cihan ve Kazım Çelik yoldaşlarımızın katilinde birinci derecede rol almıştı. Faşist diktatörlüğün ajanı ve halk düşmanı Hiram Abbas'ın cezalandırılması kaçınılmazdı. 2 Ekim 1990 tarihinde yani bu haberin bazı gazetelerde yer almasının ardından ne oldu dersiniz? TKP-ML Merkez Komitesi gazetelere tekzip gönderdi ve Hiram Abbas'ın öldürülmesinin örgütlerine mal edilmek istendiğini, oysa eylemi devrimci solun üstlendiğini açıkladı. Örgüt MIT'i partimizi yapmadığı işleri üstlenen bir örgüt görünümüne büründürmek istemektedir diye suçluyordu. Açıklamada örgütün Hiram Abbas'ın öldürülmesini devrimci bir eylem olarak gördüğü ve desteklediği belirtilerek, kamuoyunda örgütün prestijini sarsma amacındaki bazı gazetelerin bu olayı çarpıttıkları görüşüne yer verilmişti. Sahi TKP-ML adına kim gazetelere bildiri gönderip suikastı örgütün üzerine atmak istemişti? Örgüt daha önce gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerin hemen hepsini üstleniyordu. Yaptıklarının üzerine örtmüyordu. O halde sahte bildiri niçin kaleme alınıp basına sızdırılmıştı? Kimler kafa karıştırıyordu? Yoksa kafa karıştıranlar mı Hiram Abbas'ı öldürmüştü? Peki Hiram Abbas'ın katilleri bulunabildi mi? Hiram Abbas suikastiyle ilgili dava aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala İstanbul 3 nolu DGM'de sürüyor. İşin garip yanı davaya müdahil olarak kimse katılmıyor. Kitabın sonu. 24 Ekim 2005. Sayfa 521.